Ayrım 20.
Ruh onlarla görülen dünyanın gerçeğin özüne daha kolay geçecek. Güzel anlattın. Doğrusu sizinle bu sayılar bilimi üstüne konuşurken onun ne kadar güzel olduğunu, bizim işimize ne kadar yarayacağını daha açık gördüm. Ama sayılarla alım-satım için değil, bilim uğruna uğraşmak şartıyla. Peki ne işimize yarayacak bu bilim? Dediğim gibi insana yükseklere atılma gücünü kazandıracak ve düşüncelerine görülür, elle tutulur nesneleri katmadan sayıların kendileri üzerine düşünmesini öğretecek. Bu bilimlerle uğraşanların davranışlarını bilirsin. Kendileriyle tartışırken tam bir bütün olan birimi bölmeye kalktınız mı sizinle alay eder. Böyle şey olmaz derler. Siz ne kadar bölerseniz onlar bölüneni çarpma yoluyla bütünlerler. Çünkü birinin artık birim olmaktan çıkıp birçok parçaların birleşimi gibi görülmesinden korkarlar. Çok doğru. Peki onlara şunu sorsak ne dersin Glaukon? Ey yüce bilginler, sizin üstünde tartıştığınız hangi sayılardır? Sizin anlattığınız gibi birbirine tam eş ve parçalara ayrılmaz birimler nerede bulunur? Buna verecekleri karşılık ne olabilir sence? Bunlar yalnız düşünceyle kavranan ve başka hiçbir türlü ele alınamayan sayılardır derler sanırım. Görüyorsun ki bu bilim gerçekten vazgeçemeyeceğimiz bir bilim. Çünkü insanı öz varlığa erdirmek için salt kavramları kullanmaya zorluyor. Evet, buna zorluyor. Şunu da fark etmişsindir herhalde. Doğuştan sayı bilgisine yatkın olanlar öteki bütün bilimleri çabuk kavrarlar. Kalın kafalılar da zar zor bu bilgiyi edindikleri zaman başka yararları olmasa bile düşünme güçlerini artırmış olurlar. Orası öyle. Sonra sayıları kadar insanı kafa işlettiren bilim de az bulunur. Doğru. Bütün bu sebeplerle sayılar biliminden vazgeçemeyiz. Tersine en iyi kafaları onunla besleyeceğiz. Seninle beraberim. Demek ki öğretimimizde ilk kullanacağımız bilimi bulduk. Ona bağlı bir bilim daha var. Bakalım o nasıl işimize yarayabilir. Hangi bilim? Geometriyi mi demek istiyorsun? Ta kendisi. Savaşla ilgisi bakımından işimize yarayacağı su götürmez. Bir orduyu yetiştirmede, kaleleri elde etmede, orduyu yayma ve toparlamada, çatışmalarda olsun, yürüyüşlerde olsun, orduyu gerekli düzenlere sokmada bir komutan ne kadar geometri bilirse o ölçüde ustadır. Doğrusunu istersen bu işler için birazcık geometri ve hesap bilmek yeter. Acaba bu bilimi daha derinlere götürmek bize başka kazançlar sağlar mı? Onunla iyi iddiasını daha kolay görebilir miyiz? Bunu düşünmemiz gerekir. Bizim asıl aradığımız ruhun en mutlu varlığın bulunduğu yere yönelmesi değil mi? Haklısın. Geometri bizi öz varlıkla karşılaşmaya zorluyorsa yarar işimize. Yok, yalnız doğup ölen şeylerle yetiniyorsa işimize gelmez. Öyle ya. Geometriyle az çok uğraşmış insanların şuna karşı bir diyecekleri olamaz. Bu bilimin konusu olan kullananların sandıklarından çok ayrı bir şeydir. Nasıl bir şey? Bu adamlar hem gülünç bayağı terimlerle konuşurlar. Çünkü geometriyi hep gördükleri iş bakımından ele alırlar. Yapı işlerinde dörtgen, taban, uzunlama, katımlama gibi sözler ederler. Oysa ki bu bilim yalnız insanın bilgisini arttırma içindir. Ben de öyle derim. Şunu da anlaşmamız gerekmez mi? Ne de? Geometri her zaman için var olanı bilmeye yarar. Doğup öleni bilmeye değil. Bunda anlaşırız elbet, çünkü geometri değişmeyenin bilgisidir. Öyleyse sevgili dostum, o da ruhumuzu öz gerçeğe yükseltmeye, bizde bilim sevgisini doğurmaya yarar. Gözlerimizi aşağılara değil yukarılara çevirir. Bunu yapar gerçekten. Öyleyse bizim güzel devletimizin yurttaşlarına geometriyi yabana atmamalarını var gücümüzle öğütleyeceğiz. Hem sonra geometrinin hiç de küçümsenmeyecek daha başka yararları da var. Nedir onlar? Demin senin söylediklerin, savaşla ilgili yararlar, üstelik öteki bilimleri daha iyi anlamaya da yarar. Bu bakımdan geometri bilenle bilmeyenlerin arasında uçurumlar vardır. Zeus hakkı için doğru. Demek gençliğe vereceğimiz ikinci bilim de bu olacak. Olsun. Üçüncü bilim olarak da astronomiyi verelim mi dersin? Verelim. Çünkü çiftçi ve denizci gibi ordu komutanı da yılın, ayın, mevsimlerin hangi anında olduğunu iyice bilmek zorundadır. Ömürsün dostum. Halkın bize işe yaramaz çalışmalarla uğraşıyorlar demesinden korkar gibisin. Oysa ki bizim seçtiğimiz bilimlerin bir bakışta görülmeyen ama hiç de yabana atılmayacak bir faydası vardır. O da bu bilimlerin ruhun gözünü açması, ışıklandırması, onu körleştiren, bozan türlü kaygıları silmesidir. Ruhun gözü ise bedenin yüzlerce gözünden çok daha değerlidir bizim için. Çünkü gerçek varlığı yalnız onunla görürüz. Bu düşüncede olanlar istediğimiz bilimleri pazarlıksız kabul ederler. Ama olmayanlar onlarla uğraşmayı manasız bulurlar. Bilimlerin gündelik işlere yararlılıkları dışında değerli hiçbir taraf görmezler de ondan. Onun için daha ileri gitmeden önce şunu sor kendine. Sen bu iki çeşit insandan birinciyle mi konuşursun, ikincileriyle mi? Yoksa hiçbirini hesaba katmadan, isteyen düşüncelerinden yararlansın diyerek kendi kendin için mi düşünürsün? Bu son dediğinden yanayım. Her şeyden önce kendim için konuşurum. Kendim için sorar, kendim için karşılık veririm. Öyleyse geriye dön şimdi. Çünkü biraz önce geometriden sonra gelen bilimi ele almadık. Hangi bilimi ele almadık? Düzeylerden sonra gezegen katılara geçtik. Ama katıların kendi üstünde durmadık. Oysa ki ikinci boyuttan sonra hemen üçüncü boyutu yani küpleri ve derinliği olan nesneleri ele almak gerekir. Doğru ama Sokrates, böyle bir bilim daha bulunmuş değil ki. İki sebebi var bulunmamış olmasının. Birincisi hiçbir devletin bu çalışmalara değer vermemesi, konunun güçlüğünden ötürü çalışmaların ileri götürülmemiş olması. İkincisi de araştırıcıların bir yol gösterenden yoksun olması. Onsuz bütün çabalar boşunadır. Yol göstereni bulunmazsa çok güç, bulunsa bile bugünkü durumda araştırıcılar onu dinlemeyecek kadar kendilerini beğenmiştir. Ama bütün bir devlet yol gösterenle işbirliği eder, bu çalışmalara da değer verirse araştırıcılar dinler onu. Araştırmalarda sürekli ve düzenli bir yola girince ardından buluşlar gelir. Daha şimdiden bu araştırmalar herkesçe küçümsendiği, kötülendiği, yararını bilmeyenlerce yapıldığı halde bütün engelleri aşıp geliyor. O kadar çekici bir yanı var ki bu işin gittikçe daha çok tutulmasına şaşmamalı. Çekici bir yanı var şüphesiz. Hem de ne türlü ama demin söylediğini daha iyi anlat. İlkin düzeyler bilimi geometriye alıyordun değil mi? Evet, hemen sonra da astronomi geliyordu derken geriye döndün. Döndüm. Çünkü bütün bilimleri gözden geçirmede o kadar acele ettim ki ilerleyecek yerde geriledim. Geometriden hemen sonra derinlik boyutunu inceleyen bilim gelir. Bu yoldaki araştırmalar kötü bir durumda olduğu için astronomiye geçtim. Astronomi ise üç boyutluların dolaşımlarını inceler. Doğru. Öyleyse astronomiye dördüncü yeri verelim. Üç boyutlular geometrisini devlet ele alıncaya kadar bir yana bırakalım. Bu ancak o zaman bağımsız bir bilim olabilir. Olabilir. Demin astronomiyi kabaca övdüğüm için bana çatmıştın Sokrates. Şimdi onu senin görüşlerine uyarak öveceğim. Herkes de bilir ki astronomi insanı yukarılara bakmaya, aşağıda olup bitenden gökte olup bitenlere geçmeye zorlar. Herkesçe öyledir belki ama bence öyle değil. Çünkü ben senin dediğin gibi düşünmüyorum. Nasıl düşünüyorsun sen? Bugün filozof geçinenler astronomiyi o türlü ele alıyorlar ki bu bilim bakışları büsbütün aşağıya çeviriyorlar. Ne demek istiyorsun? Senin yukarıyla ilgili çalışmalar üstüne görüşün bir tuhaf doğrusu. Öyle sanıyorum ki bir adam başını kaldırıp da bir tavanın süslerine bakıp yarım yamalak bir şeyler gördü mü, bedeninin gözlerini değil ruhunun gözlerini kullanmış olur. Belki sen haklısın da ben bir budalayım ama bence ruhu yukarıya baktıracak tek bilim, konusu gerçek varlık ve kavranan dünya olan bilimdir. İncelemek istediğimiz görülen bir şey oldu mu, ister ağzımız açık yukarı bakalım, ister ağzımız kapalı aşağıya, gerçek bilgiye varamayız derim. Çünkü bilimin işi görülenle değildir. Görülen dünyada ruh yukarı değil aşağı bakar. İster sırt üstü yatsın baksın, ister karada olsun, ister denizde. Ne kadar çatsan bana yeridir. Hak ettim. Ama sen astronominin ne türlü yapılmasını istiyorsun? Bugünkü yolu nasıl değiştirmeli ki astronomi bizim işimize yarar bir bilim olsun? Şöyle, gök kubbeyi süsleyen değişik yıldız kümeleri görülen dünyanın malıdır. Gerçi bu dünyanın en güzel, en düzenli şeyleri onlardır. Ama gerçek yıldızların yanında sönük kalır onlar. O yıldızlar ki gerçek çabukluğa, gerçek yavaşlığa, gerçek sayıya, gerçek biçimlere hem birbirlerini hem kendi içlerindekilere uygun olarak dönerler. Onlar yalnız akıl ve düşünce yoluyla kavranır, gözümüzle değil. Sence öyle değil mi yoksa? Bence de öyle. Öyleyse gökteki binbir çeşit nakışları kavranan dünya bilgisine ulaşmak için örnekler diye almalı. Sanki Dayı Dalos'un ya da başka bir heykelci ya da ressamın yaman bir ustalıkla çizdiği pürüzsüz nakışlar karşısındaymışız gibi. Bir geometri bilgini buna nakışlardaki işçiliğe hayran olur. Ama eşitlik, iki katlılık ve daha başka oranları bütün kesinliği ve gerçekliğiyle nakışlarda ciddi olarak araştırmaya kalkışması gülünç olur. Gülünç olur şüphesiz. Gerçek astronomi bilgini de yıldız dolaşımlarına bakarken öyle davranmaz mı? Göğün ve yıldızların ustası onları konabilecek en güzel düzene komuş der. Ama gündüzün geceyle, gece ve gündüzün aylarla, ayların yılla, yıldızların güneşle, ayla ve kendi kendileriyle ilintileri konusunda astronomi bilgini bu ilintilerin görülen şeyler olmasına rağmen hiçbir değişikliğe uğramadıklarına, hep aynı kaldıklarına inanmayı ve gerçek varlığı bunlar içinde kavramaya çalışmayı saçma bulmaz mı? Seni dinledikten sonra saçma bulur derim ben de. Öyleyse geometride olduğu gibi astronomide de kendi koyacağımız problemlerle çalışacağız. Gökte olup bitenler üstünde durmayacağız. Asıl istediğimiz bu çalışmalarla ruhumuzun kavrayan yönünü geliştirmek, onu yararsızken yararlı hale getirmektir. Astronomiyle uğraşanlara şimdikinden çok daha karışık bir iş veriyorsun. Gerçek kanun koyucular olmak istiyorsak, öteki bilimlerde de aynı yollardan gidilmesini isteyeceğiz. Şimdi sen bana bizim işimize yarayacak başka bir bilim daha sayabilir misin? Öyle şıp diye söyleyemem. Hareket dediğimiz şey bir çeşit olmaz. Birkaç çeşidi vardır aldanmıyorsam. Bir bilgin hepsini sayabilir belki. Ama bizim bildiğimiz ikidir. Nedir onlar? Biri demin sözünü ettiğimiz yıldızların hareketi, öteki bunun karşılığı olan hareket. Hangi hareket? Astronomide nasıl gözün gördüğü bir hareket varsa, armonide de kulak yoluyla duyulan bir hareket vardır. Bu bakımdan armoni ile astronomi kardeş sayılır. Pitagorosçular şöyle der. Biz de öyle diyoruz Glaukon. Yoksa sen başka düşüncede misin? Hayır, ben de öyle derim. Bu önemli bir konu olduğu için onlara da gerekirse başkalarına da danışalım. Ama kendi ilkemizden de şaşmayalım. Hangi ilkemizden? Öğrencilerimiz bu bilimleri yarı yolda bırakmasın. Bütün bilimlerin varacağı yere götürsünler onları da. Demin astronomi için söylediklerimiz gibi armoni üstünde çalışmaların da astronomidekinden daha ileride olmadığını bilirsin. Kulağın seçtiği düzenler ve sesleri ölçüp biçmekle kalıyorlar. Böylece de astronomideki gibi boşuna uğraşıyorlar. Gülünç de oluyorlar doğrusu. Bizim müzik adamları bilmem hangi diyatonik gamlardan dem vururlar. Kimi yanlarındakinin gizli bir sözünü duymak ister gibi kulak kabartır, kimi iki sesin arasında bir başka ses bulduğunu, bunun en küçük aralık olduğunu, bu bakımdan da ölçünün ona uyması gerektiğini ileri sürer. Kimi de bunun öteki seslerden ayrı olmadığını söyler. Ama hepsi için kulak kafadan önce gelir. Anladım. Şu telleri inleten, kulaklarını çekip onlara türlü eziyetler eden müzik ustalarını söylemek istiyorsun. Dileklerini daha da ileri götürebilirim. Tellere vurdukları yaylar, tezeneler, teller ses vermedi ya da çok ses verdi diye zavallıları suçlu bulmalar. Bırakıyorum bütün bunları. Benim sözünü etmek istediğim insanlar bunlar değil. Armoni üstüne düşüncelerini soracağımız kimseleri demek istiyorum ben. Astronomiyle uğraşanların yaptığını yapan onlardır çünkü. Kulağa vuran ses birleşimlerinde sayıları ararlar. Ama daha yüksek meselelere yükselip düzenli sayılar hangileridir, hangileri değildir, aralarındaki ayrılık nereden gelir diye sormazlar. İnsan gücünü aşan bir çalışma istiyorsun onlardan. Güzeli ve iyi arayan için yararlı, başka şey arayan için de yararsız bir çalışma. Olabilir. Öyle sanıyorum ki bütün bu saydığımız bilimlerle uğraşırken aralarındaki ilinti ve yakınlığı bulur, birbiriyle nasıl bağlandıklarını ortaya koyabilirsek amacımıza ulaşır, boşuna çalışmış olmayız. Dediğin gibi olacak Sokrates, ama bu çalışmanın da sonu gelmez. Bu daha çalışmanın başı. Çalışacağımız konunun tellerini düzenliyoruz. Yoksa sen bu çalışmalarla herkesin diyalektikacı olabileceğini mi sandın? Yoo, nerede? Diyalektikaya varmış pek az adama rastladım. Bir tartışmayı yürütmesini, düşüncelerini savunmasını beceremeyenler varılması gereken bilgiye varabilirler mi hiç? Varamaz derim ben de. Peki Glaukon, diyalektika değil mi bizim kanunda çalacağımız asıl hava? Bu hava yalnız kafayla kavranan bir şeydir. Görme gücümüzün de yaptığı ona benzer. Demin söylediğimiz gibi o da önce canlı varlıklara, sonra yıldızlara ve sonunda güneşin ta kendisine bakar. İnsan diyalektikayla duyuların hiçbirine başvurmadan yalnız aklı kullanarak her şeyin özüne varmayı ve iyinin özüne varmadıkça durmamayı denediği zaman görülen dünyanın da sonuna varır, kavranan dünyanın da. Çok doğru. İşte diyalektika yürüyüşü dediğimiz de bu değil midir? Budur. Mağara insanını hatırla şimdi. Zincirlerinden kurtulmuş, gölgelerden kuklalara ve ışığa dönüyor. Sonra dışarı gün ışığına çıkıyor. Orada da henüz canlıları, bitkileri değil, onların sudaki yansılarını, gerçek varlıkların gölgelerini görmektedir. Daha önce gördükleri ise güneşin benzeri olan bir ışığın yarattığı gölgelerdi sadece. Bizim gözden geçirdiğimiz bilimlerin varacağı sonuç da budur. Bu bilimler içimizin en üstün yanını, bütün varlıkların en üstün yanlarını seyre götürür. Tıpkı bedenin en keskin örgeni olan gözün, görülen madde dünyasının en parlak, en ışıklı varlığını seyre yükselmesi gibi. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bunu kabul etmek bir hayli güç. Öte yandan dediklerini çürütmek de kolay değil. Bununla birlikte bu konuyu bugün konuşup bitiremeyeceğimize, sık sık üstüne döneceğimize göre şimdilik böyledir diyelim ve kanunda çalacağımız havanın kendisine gelelim. Havadan önce yaptığımız hazırlıktaki gibi her şeyi ayrıntılarıyla görelim. Önce şunu söyle bize. Diyalektika gücünün aslı nedir? Diyalektika kaç çeşittir ve hangi yollardan gider? Varacağımız yere bu yollarla varmak üzereyiz artık. Mola yerine varmak üzere olan yolcular gibi. Ben de kendi hesabıma daha ileri gitmek için elimden geleni yapacağım sevgili Glaukon. Ama sen ardımdan gelebilir misin bilmem. Şimdi artık göreceğim. İyinin benzeri değil, düpedüz kendisi olacak. Hiç değilse benim gördüğüm gibisi. İyi gerçekten böyle midir, değil midir? Bunu ortaya koyacak durumda değiliz. Ama buna yakın bir şeydir diyebiliriz, değil mi? Şüphesiz. Demin saydığımız bilimlerle uğraşmış bir kafa ancak diyalektika yoluyla varabilir buna. Başka hiçbir yol bizi götüremez aradığımıza. Bunu da ileri sürebiliriz. Şuna kimse bir şey diyemez herhalde. Hangi konuda olursa olsun her şeyin özünü metotla kavramayı deneyen bir başka bilim yoktur. Genel olarak sanatlar insanların inanışları ve zevkleri üzerinde duramazlar. Yalnız tabii ve yapma nesneleri üretme, çoğaltma ve kullanma ile yetinirler. Bilimlerse dediğimiz gibi gerçek varlığın bir yanını yakalarlar sadece, geometri ve benzerleri gibi. Onların edindiği varlık bilgisi bir düşe benzer. Varlığı bütün aydınlığı içinde göremezler, bir takım varsayımlara dayanır ve kanıtlayamadıkları için dokunmazlar ona. Oysa ki bilmediğimiz bir şeyi ilke olarak aldığımız zaman ondan çıkaracağımız sonuçlar, yargılar bilinmeyenle örülü olacak. Bunları ne kadar düzene soksak hiçbir zaman tam bir bilime varmış olamayız. Olamayız. Yalnız diyalektika metodu varsayımları birer birer atarak ilkenin ta kendisine yükselir. Orada da kendini sağlama bağlar. Yalnız o ruhun gözünü gömülü olduğu dünyanın çamurundan kurtarır ve saydığımız bilimleri kullanarak yüceltir onu. Dil alışkanlığıyla biz bunları çok defa bilim dedik. Oysa ki onlara sanıdan daha aydınlık, bilimden daha karanlık anlamına gelen bir ad bulmalı. Bir aralık onlara akıl yoluyla bilme anlamına çıkarma demiştik. Ama şimdi at üstünde durmayalım, konuşacak daha önemli meselelerimiz var. Doğru dedi. Vereceğimiz at düşüncemizi anlatsın yeter. Şöyle yapalım öyleyse. Önceki gibi bilginin ilk bölümüne bilme diyelim. İkincisine çıkarma. Üçüncüsüne inanma. Dördüncüsüne varsayma. İlk iki bölüme birden kavrama, son ikisine de sanma diyelim. Değişen varlık karşısında öz varlık neyse, sanma karşısında inanma, çıkarma karşısında da varsayma odur. Bu ayırmaların dayandığı nesneler arasındaki ilintilere, davranan ve sanılan şeylerin bölünmelerine gelince bu meseleleri bırakalım. Yoksa sözlerimiz 100 kere daha uzatmış oluruz. Ben söylediklerine katılıyorum. Hiç değilse anladığım kadarıyla. Her şeyin özünün bilgisine ulaşana da diyalektikacı der misin? Ulaşamayanınsa her şeyi hem daha az anladığını hem de daha az anlatabildiğini kabul eder misin? Nasıl etmem? İyi içinde böyledir. Bir insan iyi ideasını başka her şeyden ayırt edip anlatamazsa, savaştaki bir kahraman gibi bütün engellerden sıyrılarak kanıtlarını görünene değil, olana dayayarak düşüncesini aydınlığa çıkaramazsa, yanılmaz bir akıl yoluyla bütün bu zorlukların hakkından gelemezse, böyle bir adam iyinin özüne varabilir mi? İyinin hiçbir türlüsüne varamaz böylesi. İyinin bir gölgesini bile yakalarsa bunu bilimle değil sanıyla yapabilir ancak. Yaşadığı hayat bir düş, bir uyuklamadır bu dünyada. Öldüğü zaman da daha derin bir uykuya dalar gider. Elbette ben de senden yanayım. Bugün hayal gücüyle yetiştirdiğin çocukları günün birinde gerçekten yetiştirme durumunda kalsan, onların matematikteki bazı çizgiler gibi aklın dışında kalarak devletin başına geçmelerini, en önemli meselelerde yargıç olmalarına razı olur musun? Olmam tabii. Onlara öyle bir eğitim vereceksin ki sonunda en akıllıca soru sormasını ve cevap vermesini bilecekler değil mi? Öyle olması gerek. Demek ki sence diyalektika bilimlerin doruğu tacıdır. Onun üstüne koyabileceğimiz başka hiçbir şey yoktur. Böylece öğreteceğimiz bilimleri tüketmiş oluyoruz değil mi? Evet. Şimdi bu bilimleri kimlere vereceğiz, nasıl vereceğiz, sıra buna geldi. Öyle ya. İlkin nasıl bir seçme yaptığımızı hatırlıyor musun? Kimleri başa getiriyorduk? Hatırlıyorum. İşte seçeceklerimiz tıpkı onlar gibi olacak. Yani en dayanıklı, en yiğit ve mümkünse en güzellerini seçeceğiz. Ayrıca yalnız iyi huylu, aklı başında olmalarına değil, vereceğimiz eğitime elverişli bir yaratılışta olmalarına da bakacağız. Bu yaratılıştan neyi anlıyorsun? Anlayış gücü ve öğrenme kolaylığı demek istiyorum sevgili dostum. İnsan kafa eğitiminden, beden eğitiminden daha çok yılar. Çünkü bu çalışmada kafa yalnızdır, beden onun çabasına katılmaz. Doğru. Belirlediklerini unutmayacaklar, yorgunluk nedir bilmeyecekler, işin her türlüsünü sevecekler. Yoksa bunca beden ve kafa çalışmalarına katlanmaya razı olurlar mı? Doğuştan dediğin gibi değillerse olmazlar. Herhalde bütün yapılan yanlıştır. Felsefenin gözden düşmesi, onunla uğraşanların ona layık olmamaları yüzündendir. Felsefeye girecekler onun piçleri değil, öz evlatları olmalı. Ne demek istiyorsun bununla? Felsefeye girecek olan çalışmada topallamayacak, yani kimi işte çalışkan, kimi işte tembel olmayacak demek istiyorum. Öyle insan vardır ki cimnastiği, avı, her çeşit beden çalışmalarını seve seve yapar da, dersten, konuşmadan, araştırmadan hoşlanmaz. Her türlü kafa işinden kaçar. Bunun tersi olan da gene topal sayılır. Çok doğru. Doğruluk karşısında topal sayacağımız insan da ne yapar? Bile bile yalan söylemekten iğrenir. Ne kendinde ne başkalarında bunu hoş görmez. Ama bilmeden yalan söylemeye kolayca katlanır. Bilgisizlikten iğrenmez. Çamura yatan domuz gibi bilgisizliği içinde keyif çatar. Öyledir. Ölçü, yiğitlik, büyüklük gibi öteki bütün değerler karşısında da doğuştan bozuk olanla olmayanı ayırt etmeliyiz. Yoksa insanlar da devletler de değerleri ararken kendilerini körü körüne topalların, piçlerin, kötü dostların, kötü devlet adamlarının ellerine bırakırlar.